الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta yine 3 tane hadis aldık. Kadâ-ül Hâce, tuvalette ihtiyaç giderme babına devam ediyoruz. Bugün de kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İlk hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'unun naklettiği, rivayet ettiği hadis-i şerif. Ve an Cabirin radıyallahu anhu kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا تَغَوَّتَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاهِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَصَحَّهَهُ اِبْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ مَعْلُولٌ. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişi ihtiyacını gidereceğinde, yani tuvaletini yapacağında, büyük veya küçük abdestini yapacağında iki kişi, her biri arkadaşından gizlensin ve birbiriyle konuşmasın. Yani iki tane şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor bize? Yasaklıyor. İki kişi aynı anda bir boş bir alanda ihtiyacını giderecekse birinci olarak ne yapsınlar diyor?
Ayrılsınlar.
Ayrılsınlar birbirlerinden, gizlensinler. İkinci olarak da yasaklanan şey ne?
Konuşmasın.
Bu esnada da ihtiyaçlarını giderdiği esnada da o kimseler ne yapmasın? Birbirleriyle konuşmasın. Çünkü Allah böyle yapılmasından şiddetle gazap eder. Allah-u Teala bu durumdan ne yapar? Hoşnut olmaz. Bu duruma şiddetli bir şekilde gazap eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş. İbn-i Seken ve İbn-ül Kattan sahih olduğunu söylemişlerdir. Ama hadis ma'lullur. İlletli hadis demiştik. Bununla ilgili de alimler bu hadisin hasen olduğunu söylüyorlar. Yine sahih olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler ravi zincirinde Yahya İbni Kesir'den dolayı bu hadisi zayıflamışlar. Ama biraz önce zikrettiğimiz gibi İbn-i Seken ve İbn-i Kattan hadis-i şerifin sahih olduğunu söylüyor. Yine İmam Buhari de bu kişinin hadis-i şerifine, Yahya İbni Kesir'in hadis-i şerifine, yani bu raviyi kendi rivayet zincirinde ne yapmış? Kullanmıştır. O yüzden diyoruz ki hadis-i şerif hasendir. Yani bu hadis-i şerifle ne yapılır? Amel edilir. اِذَا تَقَوَّتَ الرَّجُلَانِ İki kişi ihtiyacını gidereceğinde. Yani biraz önce de zikrettiğimiz gibi eski dönemlerde biliyorsunuz tuvalet kavramı bugünkü gibi böyle evlerde herkesin kendine has bir tuvaleti yoktu. İnsanlar ihtiyacını çıkarmak, gidermek için ne yapıyorlardı?
Araziye
çıkıyorlardı. Evden biraz uzaklaşıyorlardı. Ve bu şekilde ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer iki kişi bu şekilde ihtiyacını çıkarmak için, gidermek için evden çıktıysa veyahut da gündüz vaktinde ne yapsınlar? Birbirlerinden ayrılsınlar. İki kişi birbirlerinden ne yapsınlar? Ayrılsınlar. Buradaki arkadaşlar gizlenme, birbirinden ayrılma vacip de olabilir, müstehap da olabilir. Ne zaman vacip olur? Yok yani durum olarak. Yani iki kişi birbirinden neden ayrılması gerekir? İhtiyacını gideren iki kişi birbirinden neden ayrılması gerekir? Çünkü bu iki kişi birbirinin avret yerlerini görebilir değil mi? O yüzden eğer öyle bir durum var ise iki kişi ne yapsınlar?
Ayrılsınlar.
Buradaki ayrılma neye delalet eder?
Evet.
Vücubiyete delalet eder. Ama bir de şöyle düşün. İki kişi birbirine yakın, birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Bu şekilde de diyoruz ki yine bu iki kişinin ayrılması nedir? Müstehaptır. Çünkü eğer birbirlerine yakın, birbirlerini görecek mesafedeyseler, diyoruz ki sizin birbirine gizlenmeniz gerekir. Buradaki size emir, yani buradaki yasak neye delalet eder? Vücubiyete. Yani birbirinizden gizlenmeniz gerekir. Üzerinize farzdır. Ama iki insan arkasını birbirlerine sırtlarını verip ihtiyaçlarını giderseler birbirlerinin avret mahallerini belki görmezler ama müstahap olan nedir? Bu iki kimsenin birbirlerinden uzak bir yere gidip ihtiyaçlarını gidermesidir. وَلَا يَتَحَدَّثَا Bu iki kişi birbirinden uzaklaşsın. Bu şekilde birbirlerinin avret mahallerini görmezler. Ve aynı zamanda bu iki kimse ne yapmasın? Bu esnada birbiriyle konuşmasın. Çünkü dedik ki bu durum güzel ahlaka, edebe aykırı olan bir durumdur değil mi? İslam'ın bize öğrettiği edep ve ahlak çerçevesinde bir insan düşünün, yani iki insan düşünün. Birbirlerine yakın duruyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar, kötü bir manzara. Ve bunun akabinde sanki normal bir mecliste oturuyorlarmış gibi sohbet ediyorlar. Değil mi? İslam çerçevesinde, İslam dininin bize öğrettiği yolda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Güzel ahlaka delalet eden ortada bir durum yok. Kötü bir manzara var. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeyden bizi yasaklıyor. Diyor ki iki insan birbirinden ayrılsın. Bu aynı zamanda birbirleriyle ne yapmasınlar? Konuşmasınlar. Eğer böyle yaparsalar bunun getirisi ne? Eğer bir iki kişi bu şekilde yapan fe innallaha yemkutu ala zalik. Böyle yapan kimselere Allah'ın gazabı nedir? Şiddetlidir. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bu şekilde yemkutu kelimesinin de manası şiddetul gazab. Yani şiddetli bir gazap etme anlamına geliyor. Burada da Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir sıfata bu hadis-i şerif ne yapmış? Bize burada gelmiş. Biz diyoruz ki Allah-u Teala şiddetli gazap sahibidir. Biz Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarını, bu sıfatlar olsun ve diğer sıfatları ne yapıyoruz? Onları tevil etmeden, değil mi? Tatil etmeden kabul ediyoruz. Eğer Allah-u Teala kitabında veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde Allah-u Teala'ya bir sıfat nispet ettiyse biz bu sıfatı alıp onu kabul ediyoruz. Bunu yorumlamıyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala'nın gazabı vardır. İşte burada gazap varsa mahlukatına benzetmiş oluruz. O zaman bunu tevil edelim. Gazabından kasıt işte Allah-u Teala'nın azabıdır. Ne yapmayız? Diyemeyiz. Bu şekilde tevil etmiyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala'nın kendi celaline, kudretine, büyüklüğüne yaraşır şekilde sıfatları vardır. Eğer Allah'ın kitabında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu sıfatlara dair bize bir şey öğretiliyorsa, bunu öğretildiği gibi alır. Bunun üzerine ne yapmayız? Yorum yapmayız. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar istifade ettiğimiz şeylere gelince, birinci olarak diyoruz ki İslam dininin güzel ahlak ve edep dini olduğunu bir kez daha bu hadis-i şerifte ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bize iki insan ihtiyacını gidereceği zaman birbirinden uzak durması gerektiği ve bu esnada konuşmaması gerektiği bu hadis-i şerifte öğretiliyor. Eğer bunu yaparsa bir insan Allah-u Teala'nın gazabını ne yapar diyoruz? Hak eder diyoruz. Yine biraz önce de zikrettik. İki kişi ihtiyacını gidereceği zaman sünnette gelen iki kişinin birbirinden uzaklaşması. Yine iki kişinin ihtiyacını giderirken konuşmasının nehyedildiğine delalet eden bir hadis-i şerif. Birbirlerini görmeseler dahi. Ve günümüzde de şöyle bir şey düşünün. Bazen toplu mekanlarda, tuvalet olan yerlerde yan yana tuvaletler var değil mi? Bu tuvalete giren bir yandakiyle konuştuğu zaman aynı zamanda neye girer? Bu hadisin kapsamına girer. Belki birbirlerini görmüyorlar ama bu şekilde hangi kısmı, hadisin hangi yasakladığı kısma giriyor? Birbirleriyle konuşmasın. Çünkü o işi, o ihtiyacı giderme anı, sohbet etme anı değil. İnsan o anda ihtiyacını giderir. Daha sonradan dışarı çıktığı zaman hangi anlamda ne sohbet etmek istiyorsa o konuyla ilgili ne yapar? Oturur o mecliste sohbetini eder. Ama o makam, o yer sohbet etme yeri değil. Aynı şekilde bu şekilde yani uygun değil. Yani o anda arar birisi seni mesela. Telefonu açarsın. Karşındaki adam sana Esselamu Aleyküm der. Değil mi? Sen bu adama bu durumdayken şey yapmayacaksın. Selamını almayacaksın ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde ihtiyacını giderirken birisi selam veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada ihtiyacını giderirken onun selamını almıyor. Yani senin zaten tuvalette duracağın vakit sınırlı. Bu konuşmayı ne yapabilirsin? Erteleyebilirsin. Çıktıktan sonra dilediğince insan konuşabilir. Yine hadis-i şeriften istifade ettiğimiz şey Allah-u Teala'nın gazabına delalet eden, gazap sıfatına delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Bazı kimseler burada gazaptan maksadın azap ya da intikam olarak ne yapmışlardır? Tevil etmişlerdir. Diyorlar ki burada Allah'ın gazabından kasıt nedir? Allah-u Teala'nın azabı veyahut da intikamı. Biz diyoruz ki gazabın neticesi belki azap etmek veyahut da intikam olabilir, değil mi? Bu gazabın sonucu bu olabilir. Ama gazap eşittir azap veyahut da gazap eşittir intikam diyemeyiz. Bu başka bir şey. Onun getirisi başka bir şey. Bu şekilde biz ehl-i sünnet olarak Allah-u Teala'nın sıfatlarını bu şekilde ne yapmıyoruz? Tevil etmiyoruz. Bu hadis-i şerifle ilgili soru sormak isteyen var mı arkadaşlar?
Şu olabilir mi? Mesela insanlardan hani bu, mesela bir kişi tuvalete girdi, bir şey oldu, biri dışarıdan bir cevap verdi ama tuvalette değil.
Nasıl?
Mesela hani temin dediğim gibi mesela toplumun kalabalık olan bir yer veyahut evde mesela. Şimdi yeni bir tuvalettesin, evdekilerden biri bir şey söyledi, cevap vermen icap edildi.
Yani böyle durumlarda kısa cümlelerle belki konuyu kapatıp hani illa acil bir şey söylemen gerekiyorsa söylersin. Bu belki sohbet etmeye girmez. Ama bundan da ne yapmak lazım?
Kaçınmak
lazım. Yani güzel ahlak edepteyken, edepten değil yani tuvalet insan ihtiyacını giderirken konuşması.
Kulübünü tutmamak lazım.
Yani bu konuyu buradan açarsan yarın öbür gün bu sohbete kadar ne yapar? Gider. İkinci hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ اَب۪ي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَم۪ينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَم۪ينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ Ebu Katade radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz idrarını yaparken zekerini sağ eliyle tutmasın. Biriniz küçük abdestini yaparken zekerini sağ eliyle ne yapmasın? Tutmasın. İhtiyacını giderdikten sonra sağ eliyle ne yapmasın? Temizlenmesin. Sağ eliyle taharet almasın. Su içtiği kaba nefes vermesin. Su içtiği esnada hem bir yandan içmeye çalışıp bir yandan da nefesini içtiği o kaba vermesin. Çünkü niye? Yani düşünün bir sürahi var. Birisi bunu dikiyor. O esnada hem nefes alıyor hem su içmeye çalışıyor. Etrafındaki insanlar bir daha o sürahiden su içmek ister mi? İstemezler. Yine bu da edep ahlakla alakalı İslam'ın öğrettiği ahlak kurallarından bazıları. Su içtiği kaba nefes vermesin. Hadis muttefakun aleyh olup metni Müslim'e aittir. Muttefakun aleyh neydi arkadaşlar? Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçen bir hadisi şerif. وَلَا يَمَسَّنَّ أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ بِيَم۪ينِهِ وَهُوَ يَبُولُ Yine buradaki hüküm arkadaşlar hem erkekleri hem kadınları, bayanları kapsayan bir hüküm. Sadece erkeklere has bir şey değil. Erkek sigasında belki zikredilmiş olması minbabi taglib diyorlar buna. Yani bunun içine, aynı hükmün içine kadınlar da ne yapıyor? Giriyor. Yani bir insan ihtiyacını giderirken kadın veya erkek olsun cinsel organına ne yapmayacak? Küçük abdestini yaparken dokunmayacak. Neyle dokunmayacak? Sağ eliyle dokunmayacak. وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَم۪ينِهِ Aynı şekilde erkek veya kadını kapsayan bir durum daha. Kişi taharetlenirken sağ eliyle ne yapmayacak? Sağ elini kullanmayacak. Taharetlenirken sol elini kullanacak. Çünkü Hazreti Ayşe'nin hadis-i şerifini hatırlıyorsunuz. Daha önceden de almıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını giymede, saçını taramada, temizliğinde ve her işi de sağdan başlamayı severdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki temizlikten kasıt ne? Yani aldığı abdeste. Değil mi? Abdest alırken önce sağ elini sonra sol elini yıkardı. Ama taharetlenmede bu tip şeylerde ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sol elini kullanıyordu. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَى Su içtiği esnada da biraz önce söyledik. Nefesini su içerken içtiği o sürahinin, içtiği o kabın içine üflemeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bu konuda sünneti ne arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kaptan su içeceği vakit onu ne yaparmış? 3 kere de içermiş. İlk başta içermiş, daha sonradan nefesini nereye verirmiş? Dışarıya, kabın içine, içtiği kabın veya sürahinin içine değil. Bu şekilde 3 kere ne yaparmış? Su içermiş. Bu şekilde biraz önce de dedik, kişi bu şekilde sürahiyi diktiği zaman belki yediği bir şey, ağzındaki bir şey de ne yapabilir? Suya karışabilir. Mikroplar, bu tip şeyler, ağzındaki o artıklar. Ve hatta Burak karşısındaki insanı o sudan belki kendisi de tiksinip bir daha içmek istemez. Hadisin bu kısmı biraz önce zikrettiğimiz önceki iki kısımla, yani kişi küçük abdestini yaparken sağ elinle zekerine dokunmasın veyahut da tuvalette taharet alırken yine sağ elini kullanmasın. Hadisin üçüncü kısmı su içerken kaba nefesini vermesin. Hadisin ilk iki kısmıyla alakasız bir kısım. Alimler diyorlar ki hadisi rivayet eden Ebu Katade radıyallahu anh bu hadisi zikrederken o diğer hadisi, diğer iki bölümü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş. Aynı şekilde başka bir zaman hadisin bu kısmını duymuş ve bu iki hadisi cem edip ne yapmış? Bir kere de bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarmıştır. Yani hadisin bu kısmı konuyla aslında alakası olan bir durum değil. Ama alimler diyorlar ki Ebu Katade radıyallahu anh hadisi bu şekilde cem etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı zamanda duyduğu bu iki şeyi birleştirip tek hadis halinde bize ne yapmış? Sunmuştur, nakletmiştir. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydeler var. Birinci olarak diyoruz ki insanın idrarını yaparken sağ eliyle zekerini tutması nehyedilmiştir. Bir kişi idrarını yaparken sağ eliyle zekerini tutması nehyedilmiştir. Buradaki nehi haramlığa mı yoksa mekruh oluşa mı delalet eder? Mekruh oluşa diyor Ömer. Mustafa haram oluşa delalet eder diyor. İkisinin de söylediğini söyleyen alimler var. Zahiriler diyorlar ki nehi var. Asıl itibariyle nehi neye delalet eder? Vücubiyete delalet eder. O yüzden haramdır. Ama cumhur diyor ki buradaki nehi kerahiyete delalet eder. Neden olarak da şunu söylüyorlar. Çünkü diyorlar bu edep adap ile alakalı olduğu için bu durum neye delalet eder? Mekruh oluşa. Yani hoş karşılanmaz, güzel değildir anlamındadır. Yoksa asıl itibariyle buradaki nehi neye delalet etmez? Haramlığa delalet etmez diyorlar. Edep kısmına girdiği için mekruhtur. Ama zahiriler hadisin zahirine emire ve yasağa baktıkları için diyorlar ki burada yasak var. Bu neye delalet eder? Direkt haram oluşa delalet eder. Ama racih olan görüş diyoruz ki mekruh oldu. Cumhurun görüşü de bu dedik. Hadisin zahiri ikinci kısımda ise aynı şekilde bazı alimler yine burada diyorlar ki arkadaşlar burada hadisin metninde ne geçiyor? Kişi küçük abdestini giderirken, bu ihtiyacını yaparken sağ eliyle dokunmasın. Değil mi? Bazı alimler diyorlar ki bu sadece ihtiyacını giderirken değil, diğer zamanları da kişinin zekerini sağ eliyle tutması mekruhtur diyorlar. Diğer zamanları da ne yapar diyorlar? Kapsar. Ama biz diyoruz ki bu doğrudur. Yani bu şekilde kerih görülebilir. Ama bu hadis-i şerifin metninden bu anlaşılmaz. Yani biz buradan insanlara genel bir hüküm çıkaramayız. Hadisin metninde küçük abdestini yaparken sağ elinle zekerine dokunmasın ibaresi geldiği için. Yani alimlerin bu görüşünü kabul ediyoruz. Ama bu icbari olarak bu mekruhtur, bu hadisten çıkar demiyoruz. Yani kişi mümkün olduğunca bundan ne yapması lazım? Kaçınması lazım. Bir önceki hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den değil mi? Ayakkabısını giyerken, saçını tararken, temizliğinde, işlerin hepsinde sağ tarafını kullandığını, bunu sevdiğini söylemiştik. Yine sağ elin faziletine delalet eden bir hadis-i şeriftir. Böyle kötü olan şeylerde sağ elin kullanılması tavsiye edilmemiştir. Yine büyük abdesti yaptıktan sonra sağ elle temizlenmenin nehyedildiğine delalet eden bir hadis-i şerif. Buradaki nehi haram mı yoksa mekruhla hangisine delalet eder? Mekruh diyor Ömer. Sen Mustafa? Mekruh. Burada da aynı şekilde buradaki nehi mekruhluğa delalet eder. Çünkü edep ve ahlak ile alakalı olduğu için alimler cumhur bunu mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِتٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ اَوْ عَظْمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٍ Selman radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bevle derken ve büyük abdestimizi yaparken kıbleye yönelmekten sağ elle veya üçten az taşla veya hayvan dışkısı, tezek veya kemikle temizlenmekten men etti. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Biraz sonra bunları tafsilatlı bir şekilde açıklayacağız. Buraya girmeden önce hadisin ravisi Selman radıyallahu anhu. Selman radıyallahu anh kim arkadaşlar? Selman-ı Farisi. Yani Furs beldesinden gelmiş. Bugün İran topraklarından gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş. Sahabelerden bir tanesi. Selman radıyallahu anh'ın kıssası arkadaşlar. Biraz böyle garip bir kıssa. Selman radıyallahu anh biliyorsunuz mecusi bir ailede, ateşe tapan bir ailede yetişmiş. Babası mecusi. Selman radıyallahu anh daha sonradan mecusilikten yani hakkı ararken Nasraniliğe, Hristiyanlığa geçiyor. Yani mecusilikten, ateşe tapmaktan ehli kitap dediğimiz ehli kitaptan olan bir dine mensup oluyor. Hristiyanlığa mensup oluyor. Bu dini araştırırken arkadaşlar bir rahibin yanına gidiyor. O rahibin yanında Hristiyanlıkla ilgili ilmi alıyor. O rahip vefat edeceği zaman, ölüm yaklaştığı zaman Selman radıyallahu anhu'yu başka bir rahibe ne yapıyor? Yönlendiriyor. Selman radıyallahu anh bu şekilde başka bir rahibe gidiyor. Onun yanında ilim tahsil ediyor. O kişinin eceli yaklaştığı zaman onu başka bir rahibe gönderiyor. Bu şekilde devam ediyor. En son ilim almak için gittiği rahip ölümü yaklaştığında Selman radıyallahu anhu'yu gönderecek bir başka bir rahip tanımıyor, bilmiyor. Ama onu şunun haberini veriyor. Diyor ki biz Hristiyanlar olarak İncil'de biliyoruz ki bu döneme yakın bir tane peygamber gelecek, zuhur edecek. Onun geleceği yerde, vasfedilen yerde Medine diyor. Yani oraya gidersen o peygambere ne yaparsın? Yetişirsin, ona idrak edersin. Selman radıyallahu anh bu şekilde o peygamberi bulmak için ne yapıyor? Medine'ye doğru yolculuğuna devam ediyor. Bu esnada eskiden biliyorsunuz yolda böyle yolları kesenler var. Eşkıya. Bu şekilde eşkıyalar. Selman radıyallahu anh'ın yolunu da kesiyor. Onu ne yapıyorlar? Köle alarak alıyorlar ve Medine'deki bir Yahudi'ye satıyorlar. O dönemde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye ne yapıyor? Hicret ediyor. Selman radıyallahu anh bu şekilde Yahudi'nin yanında köle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş. Ve Selman radıyallahu anh daha önceki rahiplerden bu peygamberin vasıflarına bakıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarıyla ne yapıyor? Uyuşuyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberliğini ilan ettiği bir dönem. Ve Selman radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyor. Tabi sahibi olan Yahudi bu durumdan razı değil. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki dönemde Selman radıyallahu anhu'yu parayla ne yapıyor? Satın alıp onu özgürlüğüne kavuşturuyor. Biraz önce de zikrettik. Selman radıyallahu anh bir o rahipten öbür rahibe, o rahipten öbür rahibe geziyor. O yüzden alimler diyorlar ki Selman radıyallahu anhu'nun vefat ettiğinde yaşı 350 veya 360'mış. Veya başka bir rivayetlere göre 250 bu şekilde geliyor. Yani uzun ömürlü bir sahabi olduğunu buradan anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden önce yaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyor. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in döneminde yaşıyor. Daha sonra da Hazreti Ömer'in döneminde yaşıyor. Hazreti Ömer yaşadığı dönemde Selman radıyallahu anhu'yu o Furs topraklarına, Faris dediğimiz bugünkü İran topraklarına vali olarak tayin ediyor. Takvalı bir sahabe. Selmanül Hayr olarak isimlendiriyor sahabeler onu. Ne yapıyor Selman radıyallahu anh'ın özelliği? Beytülmal'dan gelen parayı kendisine kullanmıyor. Kendi eliyle çalıştığı parayı, kendi rızkını temin ediyor. Bu şekilde Beytülmal'dan gelen parayı ne yapıyor? Fakire, fukaraya tasadduk eden bir sahabi. Bu şekilde gelen rivayetlere baktığımız zaman 350 sene, 360 sene, 250 sene yani uzun ömürlü yaşamış sahabelerden birisi. Yine Selman radıyallahu anh bu hadisin ravisi, konuyla alakayı pekiştiriyoruz, birleştiriyoruz. Selman radıyallahu anh'a müşrik birisi geliyor, diyor ki peygamberiniz size her şeyi öğretti mi diyor. Yani tuvalette de nasıl temizleneceğinizi size öğretti mi? Bunun üzerine Selman radıyallahu anhu da ne yapıyor? Bu hadis-i şerifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği bu hadis-i şerifi bize naklediyor. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dört şeyi ne yapardı? İhtiyacımızı gidereceğimiz esnada dört şeyi bize yasakladı. Yani o müşriğin sorusu üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi anlattı ve bununla birlikte tuvalette neleri yapacağımızı, neleri de yapmayacağımıza kadar bu dini bize en iyi şekilde anlattı. Üzerine düşen görevi en iyi şekilde eda etti diyerek bu hadis-i şerifi bize naklediyor. Hadis-i şerifin arkadaşlar ilk kısmında en nestakbilel kıblete bi gâitin ev bevlin. Yani küçük abdestimizi ve büyük abdestimizi yapacağımız esnada yüzümüzü kıbleye doğru dönmemizi bize ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yasakladı. Neymiş arkadaşlar? Küçük abdest veya büyük abdesti yapacağımız esnada yüzümüzü kıbleye doğru dönmeyi bize yasakladı. Burada yasaklanmanın nedenine gelince İslam'ın şartı 5 olarak söylüyoruz. İlk şartı ne? Şehadeteyn. Değil mi? Ondan sonraki şart, ikinci şart ne arkadaşlar? İslam'ın şartı? Namaz. Namazı biz kılarken nereye dönüyoruz? Kıbleye doğru dönüyoruz. Kıblemiz neresi? Kabe, değil mi? Yani Kabe'nin bizim nazarımızda bir değeri, önemi olduğu için buraya dönüyoruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu önemden, bu değere binaen bu ihtiyacımızı giderdiğimiz esnada yüzümüzü kıbleye dönmemizi ne yapıyor? İstemiyor. Bize bunu yasaklıyor. İkinci kısma geçiyoruz arkadaşlar. اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَم۪ينَ Biraz önce de bunu zikrettik. Sağ elimizle taharet almayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yasaklıyor. Üçüncü kısma geçiyoruz. اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَافَةِ اَحْجَارٍ Üç taştan az taşla isticmar yapmayı, istinca yapmayı, temizlenmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yasakladı. Yani bir yerde su yok. Taş ile temizlenmemiz gerekiyor. Büyük abdestimizi yapmışız. Taş ile temizlenmemiz gerekiyor. Kaç tane taş kullanacağız? En az 3 tane. 2 tane kullansak olur mu? 1 tane kullansak olur mu? Peki 2 tane kullandık. Necaseti izale ettik. Olur mu? Yine olmaz. Yani 2 tane de bile temizlense en az kaç tane kullanacağız? 3 tane. Peki 3 tane taş kullandık. İhtiyacımız hala gidermedi. Dördüncüyü kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz değil mi? Yani bu yukarıya doğru bir sınır yok. Ama bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isticmar yaparken, taş ile temizlenirken vitir olarak yapılmasını emrediyor. Tekli yani mi? Tekli, 3, 5, yani 4'te temizlendi. Bu hadise binaen ne yapacaksın? 5'e tamamlayacaksın.
Peki hocam 2 taş bir de başka bir temizlik olur mu?
Olabilir. Buradaki illa taş da sınırlı taş değil. Biraz sonra ileride de ona geleceğiz. Değineceğiz inşallah. Burada umumen diyoruz ki anlaşılması gereken şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yasakladığı 3'ten aşağı olmayacak. 3'ten yukarı olmasında bir problem yok. Onda da yine tek sayıları ne yapacağız? Gözeteceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği sünnetine binaen. Dördüncü olarak اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَج۪يعٍ اَوْ اَظْمٍ Aynı şekilde raci ve azm ile temizlenmeyi bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Raci arkadaşlar hayvan dışkısı. Hayvan dışkısı ile yani bu işte tezekle temizlenmeyi bize yasakladı. Vel azm, azm ne arkadaşlar?
Kemik.
Kemik. Aynı şekilde kemik ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu taşta kullandığımız gibi temizlenmede kullanmamızı bize yasaklıyor. Dört tane durum var dedik. Yine burada hayvanın tezeği ile veyahut da kemik ile temizlenmeyi yasaklamasının sebebi arkadaşlar cinlerin ve bineklerinin hayvanlarının yiyecekleri olduğu için raci dediğimiz tezek aynı zamanda cinlerin, bineklerinin, hayvanlarının yiyeceği olduğu için bununla bizi temizlenmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Aynı zamanda kemikler de ne arkadaşlar? Cinlerin, kendilerinin yiyeceği olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla temizlenmeyi bize yasaklıyor. Yine Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte kulli azmin zukira ismullahi aleyhi evfere ma yekunu lahme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın ismi zikredilerek yenilen o kemik atıyoruz ya biz onu görmediğimiz halde Allah-u Teala yeniden onu ne yapar? Et ile kaplar. O da kimin yiyeceğidir arkadaşlar? Cinlerin yiyeceğidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. O da ne? Bu durum gaybi bir durum. Yani biz gözümüzle cinleri göremiyoruz. Onların bineklerini göremiyoruz. Ama buna iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bu şekilde aktarmış. Raciye dediğimiz tezek, cinlerin hayvanlarının yiyeceği, kemiklerde o bizim görmediğimiz kemikler yeniden Allah-u Teala onun üzerine et kaplıyor. Ve aynı şekilde cinler bundan ne yapıyor? Rızıklanıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yani Allah'a iman edenleri gayba gayba iman edenleri Allah-u Teala müminler olarak, müminlerin sıfatlarından olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Yine arkadaşlar bu hadisi şerifimizden çıkan faydeler var. Büyük abdesti ya da küçük abdesti yaparken kıbleye dönmenin haram olduğuna delalet eden bir hadisi şerif. Yine ilim ehlinin görüşlerini burada ne yapacağız? Zikredeceğiz. Yine konuyla ilgili arkadaşlar baktığımız zaman yaklaşık olarak 6 tane görüş var. Yani kişi büyük abdestini veya küçük abdestini giderirken kıbleye dönmesiyle ilgili veyahut da dönmemesiyle ilgili alimlerin görüşleri var. İlk görüş arkadaşlar diyorlar ki bu konuda şöyle bir ihtilaf da var ilim ehli arasında. Boş alan veyahut da kapalı alan.
Sütre veya açık.
Yani bir evde olduğu zaman tuvaletin yönü kıbleye döndü ise dönük ise, bu şekilde yapılmışsa veyahut da boş alanda ikisi de hükmü aynı mıdır? Yoksa bunu ayıran alimlerde var mıdır? Şimdi bunları tafsilatlı bir şekilde alacağız. İlk görüş arkadaşlar diyorlar ki evde veya boş alanda olursa olsun kişi ihtiyacını giderirken kıbleye doğru dönmesi nedir? Mekruhtur. Evde de dışarıda, sahrada, çölde, boş alanda da kişi ihtiyacını giderirken kıbleye doğru dönmesi nedir arkadaşlar? Mekruhtur. Delil olarak yine Abdullah İbni Ömer'in hadisi şerifini delil getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü Beytül Makdis'e arkasını da Kabe'ye doğru dönmüş bir şekilde ihtiyacını giderirken gördüm diyor. Abdullah İbni Ömer bu hadis-i şerif sahihinde. Abdullah İbni Ömer diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yüzünü nereye doğru dönmüşken? Beytül Makdis'e. Arkasını da Kabe'ye doğru dönmüşken ihtiyacını giderirken gördüm. Nerede? Hafsa radıyallahu anha'nın evinde. Yani kapalı bir mekanda. Diyorlar ki bu şekilde bakıldığı zaman bu Selman radıyallahu anh'ın hadis-i şerifi neye delalet ediyor? Haramlığa. Diğer hadise bakıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu haram olan şeyi haşa yaptığını yani ikisine birbirine zıt olan hadisler olarak görünüyor. Diyorlar ki o zaman buradaki haramlık nereye düşer? Mekruhluğa düşer. Yani iki alanda da evde de dışarıda da kişinin ihtiyacını gidermesi nedir? Kıbleye doğru dönerek burada dikkat altını çizilmesi gereken şey ne? Kıbleye doğru dönerek ihtiyacını gidermesi mekruhtur.
Açık alan diye belirtiyor mu?
Yani bu hadis-i şerifte gelen bu Selman radıyallahu anhu en nestakbilel kıblete bigâitin ev bevlin. Büyük abdesti, küçük abdesti kıbleye doğru dönerek yapmamızı bize ne yaptı? Yasakladı. Evde veya dışarıda diyor mu? Yasaklama demiyor. Yani yasaklama neyle alakalı?
Genel.
Abdullah İbni Mesud'un hadisinde hocam.
Abdullah İbni Ömer'in.
Abdullah İbni Ömer. O hadiste Hafsa anamızın evinde mi?
Evet, o hadis-i şerifin de bak metnini söylüyorum. Diyor ki Abdullah İbni Ömer bazı ihtiyaçlarımı gidermek için Hafsa'nın evinin üstüne tırmanmıştım diyor. Bazı ihtiyaçlarımı gidermek için Hafsa radıyallahu anha'nın evinin üstüne tırmanmıştım. Hafsa radıyallahu anha Abdullah İbni Ömer'in ne oluyor arkadaşlar? Kız kardeşi. Yani hani bazı insanlar aklına şu olabilir. Yani bu sahabe niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımının evinin üstüne tırmanıyor? Orada ne işi var? Çünkü o Hafsa radıyallahu anha Abdullah İbni Ömer'in kız kardeşi. Yani bu yakınlıktan dolayı bazı ihtiyaçlarımı gidermek için diyor evin üstüne tırmanmıştım. Buradaki ihtiyaç giderme lafzı konumuzla alakalı tuvaletle ilgili dediğimiz o kinayeli kullandığımız ihtiyaçları giderme değil. Başka bir manada. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi diyor. Kabe'ye arkasını dönmüş, yüzünü kıbleye doğru dönmüş bir şekilde ihtiyacını giderirken gördüm.
Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mekke'ye döndürülmeden evvelki hali.
Yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
yüzünü Beytül Makdis'e doğru hocam.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü Beytül Makdis'e bakıyor. Arkası nereye bakıyor?
Kabe'ye
doğru bakıyor. Nerede? Evin içinde. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kapalı bir alanda.
Yani.
Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? Sahiheyn'de geçiyor. Biraz önce zikrettiğimiz Selman radıyallahu anh'un hadis-i şerifi nerede geçiyor? Sahih-i Müslim'de geçiyor. Yani ikisinin de sıhhatinde bir problem
yok.
Alimler diyorlar ki ilk görüş ikisi de mekruhtur. İkinci görüşe geçiyoruz. Önce görüşü söyleyen alimleri burada da zikretmiş alimler. Onlara da bakalım. Ebu Eyyub radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Mücahit, İbrahim Nehai, Süfyan-ı Sevri, Şeyhülislam İbni Temiye, İbnül Kayyim bu alimler arasında diyorlar ki evde veya boş alanda haramdır. Yani evde veya boş alanda kişi ihtiyacını giderirken kıbleye doğru dönmesi nedir? Haramdır. İlk görüş neydi? Mekruh. Bu görüş ney?
Haramdır.
Onlar da şu şekilde söylüyorlar. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyine delalet ediyor? Sözüne mi, ameline mi?
Ameline
delalet ediyor. Selman radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerif neye delalet ediyor?
Yüzü kıbleye doğru
dönüyor.
Söze delalet ediyor. Yani Selman radıyallahu anh'un hadisi genel diyor ki bu sözüne delalet eder. Abdullah İbni Ömer'in hadis-i şerifi fiiline delalet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri bazen ona has olabilir. Veyahut da ihtiyaca binaen olmuş olabilir. O yüzden biz sözü alırız. Bu anlamda fiille ne yapmayız?
Amel etmeyiz.
Amelini almayız. Yani burada emir varsa, sözü varsa bu kat'i şeye delalet eder. Ama fiili ihtimaller dahilindedir. Değil mi? Bunu zorda kaldığı için yapmış olabilir. Ona has bir durum olmuş olabilir. Değil mi? Bu şekilde bu alimler de diyorlar ki iki durumda da evde de boş alanda da nedir?
Haramdır.
İki yerde mekruh diyenler var. İki yerde haram diyenler var. İki yerde de mübah diyenler var. Mübah diyenler de diyorlar ki Abdullah İbni Ömer'in hadisi Selman radıyallahu anh'un hadisini ne yapar? Nesk eder. Bu umum. Bu haslığa davet ediyor. Allah Resulü bir dönem böyle yapmış. Demek ki sonradan böyle yapıyor ise bu geçmişteki hadisi ne yapar diyor bu? Hükmünü ortadan kaldırır diyorlar. Dördüncü olarak arkadaşlar kıbleye doğru dönersen evde ve boş alanda haram ama kıbleye doğru arkanı dönersen evde ve boş alanda caizdir demişlerdir. Burası anlaşıldı mı? Yani ihtiyacını giderirken yüzünü kıbleye doğru dönüyorsan ne var burada? Haram. Peki ihtiyacını giderirken arkanı kıbleye doğru dönüyorsan?
Caizdir.
Niye? Abdullah İbni Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasını kıbleye doğru dönerken ihtiyacını giderdiğini bize naklediyor. Ama alimler diyorlar ki bu mercuh olan, kabul edilmeyen bir görüştür. Çünkü daha sonraki hadis-i şeriflere bunun hem yüzünü hem arkayı dönmeyle ilgili yasağın geldiğini bize belirtiyorlar. Diyorlar ki bu görüş mercuh olan, kabul edilmeyen bir görüştür. Yani yüzünü dönersen haram, arkanı dönersen caizdir diyemeyiz. Beşinci olan görüş arkadaşlar İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Şafii, İshak, Abdullah İbni Ömer, Şa'bi ve son dönem alimlerinden Şeyh Bin Baz'ın görüşü de bu. Diyorlar ki arkadaşlar tuvalet ihtiyacını giderirken ev ile kapalı alan ile dışarıdaki boş alanı ne yaparız? Birbirinden ayırt ederiz. Çünkü Selman radıyallahu anh'unun hadis-i şerifi neye delalet eder? Boş alanda kişi ihtiyacını giderirken kıbleye dönerse bu nedir? Haramdır. Boş alanda. Ama Abdullah İbni Ömer'in hadisi neye delalet eder? Kişi evde bu şekilde yaparsa bir problem yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapmıştır. O zaman diyoruz ki burada bir tafsilat var. Kimin görüşü? Üç mezhep imamının görüşü de burada. Malik, Şafii, İmam Ahmet ve bununla birlikte Abdullah İbni Ömer, yine Şa'bi, İshak ve Şeyh Bin Baz'ın görüşlerini arkadaşlar. Eğer açık alanda ise kişi ihtiyacını giderirken kıbleye yöneliyorsa bu haram. Ama evlerde ne? Kapalı alanda caizdir. Bir sıkıntı yoktur. Yine altıncı bir görüş. Racih olan görüş bu görüş. Yani beşinci görüş. Zikrettiğimiz üç mezhep imamının da olduğu. Yani evlerde ne? Caiz. Dışarıda kıbleye yönelmek haram görüşü. Racih olan görüş. Altıncı görüş de Şeyh Hüseymi'nin görüşü. O da değişik bir şekilde olaya yaklaşıyor. Yine Hanefilerin görüşü de galiba bu konuda bu. Diyor ki Abdullah İbni Ömer'in hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasını Kabe'ye dönerken ihtiyacını giderdi olarak geliyor. Ama hala diyor bu yasak kapsamında önünü Kabe'ye doğru dönerek ihtiyacını gidermek yasağı hala bakidir. Yani Abdullah İbni Ömer'in hadisi sadece hadisin bu kısmını delalet eder. Yani ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam arkasını dönerek Kabe'ye ihtiyacını giderdi. Tamam. Demek ki bu buradan çıkar. Ama önünü kıbleye doğru dönüp ihtiyacı gidermek hala Selman radıyallahu anh'un hadis-i şerifine göre yasaktır diyorlar. Ama racih olan görüş biraz önce de zikrettiğimiz gibi kapalı alanla açık alan arasını ne yapıyoruz? Ayırt ediyoruz. Diyoruz ki kapalı alanda kişinin önünü veya arkasını kıbleye dönmesinde bir problem yoktur. Ama açık alanda kişinin bu şekilde kıbleye dönmesinde nedir hüküm? Haramlıktır. Çünkü tuvalet kapalı alanda insanın kıbleyle arasını bölen bir duvarlar teşkil etmektedir. Yine burada arkadaşlar bir başka faydaya geçiyoruz bunun hükmünü belirttikten sonra. Burada kıbleye doğru ihtiyaç gidermenin durumunu ilim ehlinin nasıl gördüğünü söyledik. Aynı hadiste Selman radıyallahu anh hadisinde biraz önceki hadiste biz ne dedik? Mekruh dedik değil mi? Sağ elle taharetlenmeye. Bu hadiste de geçiyor. Niye burada bir önceki şeye haram dedik? Burada sağ elle temizlenmeye mekruh diyoruz. Yani böyle bir lazım var mı? Yani hadisin içinde zikredilen her şeyin haram olması gerekir mi? Yoksa hepsi kendi arasında bu yasaklama harama da delalet edebilir, mekruhluğa da delalet edebilir mi? Evet. Edebilir. Bununla ilgili alimlerin de yine ayet-i kerimeye delil getiriyor. Diyorlar ki وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَةً Atları, katırları, eşekleri binmeniz ve gözlere ziynet olsun diye yarattı. Burada arkadaşlar at, katır, eşek hepsi bir arada üzerine binilmesi için yaratıldığından bahsediliyor. Değil mi? Ziynet olması için. Ama bunların içinde bakıyoruz. Atın eti yeniyor mu? Yeniyor. Katırın eti yeniyor mu? Yeniyor. Eşeğin eti yeniyor mu? Yeniyor. Eşeğin eti yeniyor mu? Yenmiyor.
Ehli eşeğin
yanında. Yani yabani eşekten kasıt ne? Zebra. Yani burada Allah-u Teala bu üçünü bir arada zikrediyor ama bunun eti helalken bu ikisinin eti haram. Yani biz burada üçü aynı anda zikredildiği için hükmü genelleştiremiyoruz. Değil mi? Bu hadis-i şerifte de ilk kısmın hükmü haram olabilir. Ama ikinci kısmın hükmü mekruh da olabilir. Yani. Yine bak burada atın etini yendiği ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabeler Medine'de at kesmişler, bunu yemişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ne yapmış? İkrar etmiş. Yani konuyla ilgili niye böyle yaptınız, bunu yemek haramdır diye onlara bir şey bildirmemiş. Yine biraz önce de demiştik, cumhurun buradaki yasaklamayı mekruh olarak nitelendirmesinin sebebi ne ile alakalıydı? Edep ve adaba döndüğü için mekruhtur diyorlardı. Taş ile istincanın olabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif, Allah Resulü Aleyhisselam 3 taştan aşağı kullanmayın dediğine göre demek ki taşla da temizlenilebiliyormuş. Suyla birlikte, sudan yani suyla birlikte hem su hem taş olabiliyor. Aynı zamanda su olmadan da taş ile temizlenmek caiz olduğuna delalet eden bir hadisi şerif. 3 taştan az bir taşla istincanın caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Temizlenme durumu gerçekleşse dahi. Biraz önce de değindik. 3 taş sınırı var burada. Ondan aşağı insan temizlense dahi ne yapacak? En az 3'e tamamlaması gerekiyor. Ama fazla da bir sınırlama var mı?
Yok.
Burada arkadaşlar sadece taşın kendisinin kastedilmediğini söylüyoruz. Buradan mana olarak. Yani kişi mendil ile, bez parçası ile, tahta ile, kurumuş toprak ile yapmasında, temizlenmesinde bir problem var mıdır?
Kusura bakmayın. Arkadaşım bilmiyorum ne yapmasın. Arasında kalmış. Ya da çok sıkıştı. Bir yeşillik bir yere girdi diyor. Bu tarihte ne bir şey de bulamaz. Aklım diyor yaprak vardı. Aldım. Sırf.
Demek ki insan bilmediği şeyle de temizlenmemesi gerektiğini buradan anlıyoruz. Yani burada arkadaşlar burada taş ibaresi geçiyor ama ne diyoruz? Taş da olabilir, kişi taş bulamazsa. Mendil de olabilir, peçete de olabilir, bir bez parçası da olabilir. Yani temizleyici özelliğe sahip olan şeylerle bunu ne yapabiliriz? Şeyi arttırabiliriz. Hatta bazı alimler diyorlar ki eğer bir taşın birden fazla yüzü var ise aynı taşın birden fazla olan yüzünü kullanıp bir taşla bile 3 kere insan ne yapabilir?
Taharetlenebilir.
O zaman kağıdında sınır yok da ne kadar kullansınlar?
Yani bu şekilde kağıt da olabilir, bez parçası da olabilir, tahta parçası da olabilir, taş da olabilir. Bu sınıfa giren hepsi temizleyici özelliğe sahip olan hepsi bu hükmü alabilir. Yalnız diyoruz ki bu saydığımız şeylerin içine 2 şey girmiyor. Ney bunlar? Hadis-i şerifinde metinde geçiyor. Tezek ve kemik. Onun girmemesinin sebebinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor başka hadis-i şeriflerde. Ney bu? Cinlerin kendilerinin ve aynı zamanda bineklerinin yiyeceği olduğu için bunlarla temizlenmenin yasak olduğuna, caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Peki arkadaşlar bu duruma şunu kıyas edebilir miyiz? Yani cinlerin ve bineklerinin cinlerin bineklerinin ve kendilerinin yiyeceği olması hasebiyle bunlarla temizlenmek caiz değil ise insanların ve bineklerinin ve işte koyun insanların yani kullandığı hayvanların yiyecekleri ile de temizlenmek caiz değildir ve kıyas edebilir miyiz?
Edemeyiz.
Edebiliriz. Yani eğer cinlerin kendilerine ve hayvanlarına bu şekilde eziyet ediyor isen, onların yemekleriyle temizlenerek onlara eziyet ediyor isen, insanların ve normal güncel hayatta gördüğümüz hayvanların yediği şeyler ile taharet almak, olmaz. Yani bir ekmek buldun, ekmekle taharet alınır mı? Veyahut da hayvanların yediği saman, samanla taharet alınır mı? Olmaz. Buradaki şey ne dedik? İşte taştı. Tahtaydı. Bu anlamda peçeteydi. Yani insanın ve hayvanların da yiyeceği olmayan şeyleri de tercih etmemiz gerekiyor. Yani buradan buraya da bir kıyas yapıyoruz. وَلِسَّبَعْتِ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِتٍ اَوْ بَوْلٍ وَلَاكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tuvaletinizi yaparken, küçük ya da büyük abdestinizi yaparken önünüzü ve arkanızı kıbleye dönmeyin. Doğuya ve batıya dönün. Selman radıyallahu anh hadis-i şerifinde önünüzü ihtiyacınızı giderken kıbleye dönmeyin. Bu hadis-i şerifte hem önünüzü hem arkanızı ihtiyacınızı giderirken kıbleye dönmeyin. Biraz önce tafsilatı yaptık. Evde nasıl oluyor? Boş alanda, arazide nasıl oluyor? Alimlerin görüşünü zikredip raci olan görüşü zikrettik. Burada ahracehu seba. Kimdi seba? Yani yedi imam bu hadis-i şerifi tahric etmiş. Kutubu sitte diyoruz. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İmam-ı Ahmet'le birlikte yedi alim bu hadis-i şerifi ne yapmışlar? Tahric etmişler. Yine burada hadis-i şerifte kıble kelimesi geçiyor. Kıbleden kasıdın Kabe olduğunu daha önceden de söylemiştik. Hadis-i şerifte önünüzü ve arkanızı ihtiyacınızı giderirken, büyük ve küçük abdestinizi yaparken kıbleye dönmeyin. Hem önümüzü hem arkamızı ihtiyacımızı giderirken kıbleye dönmememiz gerektiği bu hadis-i şerifte anlıyoruz. وَلَاكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا Doğuya veyahut da batıya dönün. Burada arkadaşlar, yani ilim ehli olaya öyle bir vakıf ki bu hadis-i şeriften şunu diyorlar. Diyorlar ki bu hadis-i şerif Medine ehli için geçerli olan bir hadis-i şerif. Yani önünüzü ve arkanızı. Medine'nin kıblesi ne arkadaşlar? Güney. Güney ve kuzey. Buraya ihtiyacınızı giderirken ne yapmayın?
Dönmeyin.
Dönmeyin. Ne tarafa dönün? Doğuya ve batıya. Kimi kapsıyor arkadaşlar bu hadis-i şerif?
Medine
ehlini ve o güzergahta olan, yani kıblesi kuzey veyahut da güney olan kimseleri kapsıyor. Eğer kıblesi doğu veya batı olanlar bu hadis-i şerifin kapsamına
girmiyor.
Yani o insanlar da o zaman neye dönecekler? Güneye ve kuzeye dönecekler. Medine'nin tam tersine. Hadis-i şeriften çıkartılan faydeler arkadaşlar, ihtiyaç giderirken kıbleye dönmenin haram olduğuna delalet eder. İkinci fayda olarak hadisin mefhumundan kıbleye doğru ön ve arkanın dönülmesinin ihtiyaç giderme ile alakalı olduğunu, istinca yaparken bu yasak kapsamına girmeyeceğini anlıyoruz. Yani hadis-i şerifte bize yasaklanan ne? Kişi ihtiyacını giderirken önünü ve arkasını kıbleye dönmesin. Ama taharet alırken kıbleye dönmesinde bir problem var mı? Alimler diyorlar ki yok. Hadisinin metni neyle alakalı? Taharet almayla alakalı değil. Kişinin ihtiyacını gidermesiyle alakalı. Yine kıbleye olan ihtirama delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü biz kıbleye ne zaman dönüyoruz? Namazımızı kılarken. Burada yine arkadaşlar alimler şöyle bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki az bir şekilde dönmek yeterli değildir. Yani kıble senin güney veya kuzeyindeyse hafiften oradan meyletmen yeterli değildir. Yani o cihetten ne yapman lazım? Kurtulman lazım. O yüzden diyorlar ki namaz kılarken buradan şu faydayı çıkartıyorlar. Diyorlar ki senin namaz kılarken kıbleye az bir şekilde kıbleden meyletmen senin namazını ne yapmaz?
Bozmaz.
Bozmaz. Ama sen kuzeye veya güneye dönmüyorsun da doğuya veya batıya dönüyor isen artık sen başka bir cihete dönmüşsündür. O zaman senin namazın o anlamda bu namazın şartlarından bir tanesini yerine getirmemiş olursun. Aynı şekilde sen kıbleye doğru hafif sağa döndüm, hafif sola döndüm. Bu hafif dönmeler seni bu nehyin kapsamından ne yapmaz?
Çıkarmaz.
Yani buna dikkat etmen gerekiyor. Eğer kuzeyde, güneyde ise doğuya veya batıya başka bir yöne de yöneleceksin. Bu faydayı da bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte yine ümmetin geneline bir hitap vardır. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğuya ve batıya dönün. Geneline bir hitap vardır. Ama aslında burada özelde bazı kimseler bu hadis-i şerif kapsamına girer. Yani Medine ehli ve Medine istikametinde olan diğer beldeleri kapsar. Bütün ümmeti kapsamaz. Yani kıblesi doğu veya batı olan kimseler bu hadis kapsamına
girmez.
Ama umumu olarak, lafız olarak bütün ümmeti kapsar. Ama mana olarak bütün ümmeti kapsamaz. Medine ehli ve onun güzergahında o durumda olan kıblesi kuzey veya güney olan kimseleri kapsar. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetine delalet eden bir hadis-i şeriftir diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yasakladığında peşinden ne yapıyordu? Onun çıkar yolunu bize gösteriyordu. Güney ve kuzeye dönmeyin diyor. Bunun akabinde bize ne diyor? Batıya ve doğuya dönün. Yani bir şeyden yasaklarken hikmetli oluş bunu gerektiriyor. Bize yapılması gerekeni burada ne yapıyor? Bize belirtiyor. Bu şekilde burada noktayı koyalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.